Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın lütfen. Periskopçular aşağıdan paylaşsın. Ben de Twitter'dan, sosyal medya üzerinden yapayım paylaşımı. Gerçi bunca dilden konuştuk ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı KADES uygulamasında olmayan mesela Kürtçe ile başlamak sanki böyle istemeden de olsa bir ironi gibi oldu. Ama doğrudur, bu topraklarda Kürt yok çünkü. Yani kadının şiddete karşı yardıma ihtiyacı olduğunda Kürtçe bağırmasına gerek yok. Onun yerine mesela Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça veya Fransızca bağırabilir. Artık Kürtçe bağırmak zorunda kalacaksa yapacak bir şey yok maalesef. Emniyet Genel Müdürlüğü de sallamıyor çünkü sizi. İşin dalgası bir yana, hakikaten böyle bir ayıbın yaşandığı bir dönemde şu anda muhteşem güzellemelerin de olacağı bir güne başladık hep beraber. Dünden başladı aslında zaten. Acayip güzel, sorsanız herkes o kadar seviyor ki kadınları. Herkes bayılıyor kadınların hakları, sadece kadınların değil LGBTİ ve artı bireylerin hakları da. Herkes bayılıyor Türkiye'de. Yani yazmaya geldiği zaman of, mangalda kül bırakmıyor kimse de yürüyelim hadi ya, bak ne oluyor ne bitiyor bir konuşalım beraber dediğin zaman herkes topuklayıp arazi oluyor. Yani herkes bu ülkede iktidarın değiştirilmesi konusunda hemfikir olanlar bile bir araya geldiğinde kadın konusunda ayrılıyorlar mesela. O kadar net, kemikli ayrılıyorlar ki hem de isteseniz de bir daha bir araya getirme şansınız yok. Bir sonraki tartışmaya kadar en fazla tartışmayı rafa kaldırmayı kabul ediyorlar. O kadar. Ama bugün Türkiye'de yayının başlığında da gördüğünüz o fotoğraf, o utanç fotoğrafı, her şeyin, o güzellemelerin, reklam kampanyalarının, bugün kadınların cep telefonlarına gelecek olan siz kadın olduğunuz için farkında olmayabilirsiniz çünkü. Yani Arapça, Farsça, Fransızca olarak da söyledik ama farkında olmayabilirsiniz. %10 daha indiriminiz var makyaj reyonunda, fotoğraflarını bilmem nelerini bırakın. Tek gerçek fotoğraf var. Bugün yayının başlığında paylaştığım o fotoğraf. Her yıl unutmadan paylaşmaya çalışıyorum. Mutlaka bir şekilde göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Ama o fotoğraf hepimizin hayatında son derece önemli yere sahip olmalı. Çünkü bahsettiğim fotoğraf, burada konuşmaya çalıştığımız fotoğraf öyle bir şey ki insanlar baktığında her şekilde karınları ağrımalı aslında. Diyebilmeliler ki ya, bunlar var ya bu fotoğrafın içinde yer alanlar. O fotoğrafın içinde yer alanlar bu ülkenin temel gerçekliği. Hem de öyle ağır gerçekliği ki bu fotoğrafa baktığımız zaman hepimizin karnının ağrıması zorunluluğu var. Bakın burada yazan isimlerin hiçbiri koftiden konmuş isimler değil. Yani biri bugün doğacak çocuklara, kız olanlara isimleri ne olacağını insanlar merak edebilir. Dur ya şuradan bakalım. Mesela Hatice Soysal kimdir diye düşünerek koymuyor bu fotoğrafları. İnsanların temel dertleri bu değil. Buradaki kadınların tamamı ölenler. Hepsi. Ama öyle eceliyle ölenler de değil. Yani bir yerde, bir yolda yürürken yorgunluktan, kadınlığın üzerine yüklediği yorgunluktan düşüp artık dayanamayacağı için bir yere yığılıp kalan kadınlar değil bunlar. Bunlar öldürülen kadınlar. Kimini eşi, kimini sevgilisi, kimini oğlu, kimini babası, amcası, yakın bir akrabası, kimini bambaşka bir herif öldürüyor. Ama bir erkek. Türkiye'de kadının tanımda ihtiyacı olan şey erkek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, TRT'den dünyanın, kainatın, kozmosun iletişim başkanlığına kadar herkesin hazırladığı bütün kampanya filmlerinde kadın tek başına var olamıyor Türkiye'de. Mümkün değil. Zaten kadın diye bir şey yok ki. Erkek olacak ki hani Adem'in kaburga kemiğinden hazırlanıp çıkartılan kadın, mümkünse kaburga kemiği olmasa da en azından Adem'in parmağının göründüğü bir yerde var olabiliyor ancak. Bütün o kampanyalara bakın. Bahsedilen kadınlar ya birinin annesi, ya birinin kız kardeşi, ya birinin karısı, ya birinin sevgilisi ama hep bir erkeğin bir şeyi. Kadın yok ki zaten. Kadın olsa, o kadar kadın olsa sokakta onlarla baş etmek mümkün olabilir miydi? Halbuki kadınlar ne kadar az olursa dövmesi, sövmesi o kadar kolay olur. Çok basit. Hakikaten Mesela gösteriler yapılıyor. Kadınlar haklarına sahip çıkabilmek için. Bugün de olacak. Bütün 8 Mart'larda olduğu gibi. Hani Taksim'de aynı gösteri olacak. Türkiye'de 81 ilde olacağı gibi. Ama kadın cinayetlerini durduracağız platformunun hazırladığı bu Anıt Sayaç'ta olduğu gibi. anitsayac.com adresinden siz de görebilirsiniz aynı fotoğrafı. Aynı o sürekli çalışan sayacı. Orada olduğu gibi kadının sesini kestiğin zaman aslında o bağlı olduğunu iddia ettiğin erkek var ya, onun sesi daha gür çıkıyor. Bakın bugün televizyon programlarının çoğunda kadınların olmadığı ortamlarda kadın hakları konuşulacak. Ben de istedim ki bugün biz gerçekten kadın hakları konuşalım. Ama ben bir erkek olarak sadece tarihçesini anlatayım. Yoksa kadın hakları şöyle iyidir, böyle güzeldir, onu vermeli, bunu almalı falan. Bunlara ihtiyacımız yok ya. 90 yılı geçtik bu ülkede kadınlarla ilgili en temel sorunsalın çözüldüğü. Yani kendi haklarını temsil edecek insanları seçmek, hatta onlardan biri olarak seçilme özgürlüğünü almalarının yıl dönümü olarak. Ama Türkiye'de tarih böyle oluşmuyor sadece. Hafta sonu boyunca itilen, kakılan, dövülen, öldürülen, Samsun'dan gelen görüntüyü gördünüz, o bir tanesiydi. Ankara'da pisliğin teki doğradı önceki gün karısını. Aynı gün içinde 3 kadın şiddete uğradı. İkisi öldü maalesef. Burada anıtsayac.com'da bugün baktığınızda, şu dakika itibariyle açtığınızda 67 olarak görüyorsunuz. Ama hepimiz bu ülkeyi seven, bu ülkenin insanlarını, bu dünyayı ve dünyanın insanlarını, bütün canlılarını seven herkes eli yüreğinde izliyor o tabloyu. Çünkü o 67'nin 68, 69, 70 olması an meselesi. Hep deniyor ki burada hazırlanan o sayacın içinde yıllar itibariyle de görebiliyorsunuz. Mesela baktığınızda 2019 yılı kabus bir yılmış. 421 kadın öldürülmüş o gün. O yıl içinde 421 kadın. Ama bugün biz 8 Mart tarihine geldiğimizde, yani happy topu bu yılın 68 gününü doldurduğumuz anda 67 kadının erkek şiddeti sonucunda hayatını kaybettiğini görebiliyoruz mesela. Oysa hani demin dedim ya, ta 90 sene önce verilmiş haklarla, verilmiş demeyelim sadece, aslında ulusal bağımsızlık mücadelesinde, milli mücadelede, kurtuluş savaşında aldığı yer nedeniyle kadınlar söküp kopartarak almışlar o hakkı. Onun alınmasından sonra yasal düzenleme açısından bakıldığında bizim çok da eksiğimiz yok. Tuhaf geliyor değil mi şimdi size? Nasıl yani eksiğimiz yok? Eksiğimiz yoksa bu kadar kadın neden ölüyor? Kadınlar neden korunmuyor diye düşünüyorsunuz. Biraz o işin tarihçesine bakalım. Benim haddim o kadar zaten. Yoksa ben bir kadının hakkıyla ilgili olarak şu olmalı, bu olmalı, oradan atılmalı, buradan tutulmalı falan diyemem. Bu hadsizlik olur. Zaten gün boyu çok maruz kalacaksınız buna. Bugün yayının ikinci bölümünde de göstereceğim size. Gazetelerde mesela acayip atılıp tutulduğunu göreceksiniz siz. Kadınlar yere göğe sığdırılamayacak. Yerin ve göğün sınırlarını erkeklerin belirlemesi şartıyla tabii. 2010 yılında bugün bu anıtsayac.com üzerinden de konuştuğumuz, adını andığımız Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu kuruldu. Gerekçesi öyle toplumu böyle delirten, çıldırtan olaylar yaşanıyor ki artık böyle kadınlara yönelik o cinayetlerin gerçekten kelime anlamıyla durdurulması, bunun için kanun koyucunun harekete geçirilmesi gerekiyor. Ve bu noktada kadınlar örgütlenip bu platformu oluşturuyorlar. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu. 2010 yılı önemli. Hayır canım, sadece bugünden 11 sene öncesi olması açısından falan değil. Onlar hikayesi işin. Birileri anlatır o tarihçesi. Orada onu kuran, burada da bilmem ne yapmış falan diye. Geçin onları. Ama hemen bir yıl sonra, 2011 yılının Mayıs ayında, 11 Mayıs tarihinde, 11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi'nin nezdinde imzalanan bir sözleşme var. Aslında herkes bunun adını İstanbul Sözleşmesi diyebiliyor. Aslında çok daha uzun bir isim var ama İstanbul'da imza altına alındığı için böyle anlıyor. Bütün dünya böyle anlıyor. İstanbul Sözleşmesi, hani Kyoto Protokolü gibi. Böyle anlıyor, herkes böyle biliyor. Ve içinde 4 tane ana başlık var. Şiddetle başlıyor. Niye anlatıyorum bunu? Hani İstanbul Sözleşmesi üzerinden eleştiriliyor ya, dert o değil. Yani bu sözleşme Stockholm'de de imzalanmış olsa birileri karşı çıkacaktı. Çünkü birilerinin rahatını bozan düzenlemeler bunlar. İstanbul Sözleşmesi'nin içinde 4 ayrı hüküm var. Bunlardan bir tanesi şiddetin önlenmesi. Mutlaka ama mutlaka önlenmesi. Ve şiddetin önlenmesi durumunda o süreç içinde en azından kadının korunması ikinci başlığı oluşturuyor. Üçüncü başlıkta sözleşme hükümleri diyor ki, hani öyle çok kapsamlı, deli, tuğla gibi falan bir sözleşme değil. 81 madde, bir tane de artı maddesi var. Toplamda 82 maddelik bir sözleşme bu. Üçüncü başlık olarak diyor ki bu şiddete yönelik olarak mutlaka bir kovuşturma düzenlenmeli. Yani şiddetin unsurlarının hiçbirinin dışarıda kalmadan incelenmesini talep ediyor. Dördüncü unsurda diyor ki sosyal politikalar oluşturulmalı. Şiddete karşı kamu politikaları oluşturulmalı. İşte zurnanın zırt dediği yer burası. Çünkü kamu politikası oluşturmak üzere devlete, tırnak içinde devleti yönetenlere yetki verdiğin zaman devleti yönetenlerin siyasi taraf olma statüsü de ortaya çıkıyor. Yani herkes aynı şekilde yönetmiyor insanları. Herkesin bakışı bilinci aynı değil. Hayır, şu kolaycılığa kaçmayacağız bu yayın boyunca. AKP iktidarı bunu engelliyor. Sadece AKP iktidar değil ki. Dünyadaki bütün sağ iktidarlar karşısına çıkıyor. Hepsi, kilisenin güçlü olduğu bütün devletlerde dirençle karşılanıyor sözleşme. Sözleşme diyorum ama hani biz dedik ya, Türkiye 12 ülkeyle beraber imzalıyor 2014. Yani bizim imzalamamız 2011 ama sözleşmenin yürürlüğe girişi 2014'te 12 ülke daha imzalıyor. Mesela Avrupa Birliği 2017 yılında imza atıyor birlik olarak. 2017 yılında imzalıyor. Ama karşısında duran ülkelere bak. Bulgaristan'ı, Romanya'sı, sağ iktidarların yürürlükte olduğu, sağ politikaların, dinin topluma hakim olduğu bütün ülkelerde dirençle karşılaşılıyor. Hepsinin temel derdi aynı aslında. Buradaki hani bahsedilen şiddeti önlemek, şiddete karşı durmak, kovuşturulması, politikalar falan, bunları bir yere kadar alıyorlar. Ama 81+1 maddelik bu sözleşmenin içinde toplumsal cinsiyet diye bir ifade var ki hop, hayat orada duruyor işte. Toplumsal cinsiyet. Hani söylenen söz var ya, ne mozaiği ulan, ne toplumsal sözleşmesi ulan diye karşı çıkıyorlar insanların karşısına. Ne toplumsal cinsiyeti? Kadın var, erkek var. E öyle değil be o. Öyle değil. Yani sen kabul etmesen de binlerce yıldır, abartmıyorum, binlerce yıldır burada bu statülerin içinde olmayan insanlar da var. E bu sözleşme onların toplumsal cinsiyet çatısı altında haklarını da korumak üzere hazırlanmış. Şimdi buna göre bütün ülkeler imzaladığı sözleşmeyle iş bitmiyor. Kendi ülkelerinde yasal düzenleme yapmak zorundalar bununla ilgili. Yani ben İstanbul Sözleşmesi'ne imza attım, bu işin tarafıyım demek de bitmiyor. Kendi düzenlemeni de yap diyor. Hani diyor yani kamusal politikalar oluşturmak zorundasın. Kamu politikasını kim oluşturuyor? Devlet. Yani devleti yönetenler. 6284 sayılı. Ya ailenin korunması ismi çok uzun. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Bu kanun bizim yasal zeminimiz için de önemli bir yere sahip. Sorsanız bu kanunun 8 Mart'ta tam da bugünden 9 yıl önce 8 Mart 2009 tarihi 2012 tarihinde kabulünün gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun açıklandığında alkış kıyamet çıkıyor ortada. Tıpkı bugün olacak ikiyüzlülük gibi. Hani diyorum ya, size cep telefonlarınıza bütün kadınların cep telefonları kilitlenecek bugün. Şakır şakır mesaj akacak. %10 indirim, %5 de kasada yapacağım. Sen çiçeksin, sen böceksin, hırka almayı düşünür müsün? Çanta vereyim mi sana? Yeni pantolon almak ister misin falan diye yağacak ya. Onları bir kenara koyun. Gazetelerin yaptığı yancılığı, yağcılığı da bir kenara koyun. Bütün bunların öncesinde 2012 yılının 8 Mart gününde alkış kıyamet kabul ediliyor bu yasa. Ve bu yasal düzenleme aslına bakarsanız tam da İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinde istenen o kamu politikalarının oluşturulmasına yönelik. Yani deniyor yani devleti yönetenler gerekli tedbirleri alır. Tedbirlerin alınmasına başlanıyor. Fakat burada bir direnç çıkıyor ortaya. Kimi bunu bir çeviri hatası olarak gösteriyor. Yani aile içi şiddetin önlenmesi. Ne demek aile? Yayının başında söyledik ya, kadını tek başına tanımlayamayan bir düzlem var dünyada. Sadece bizde değil. Dini bakışın çok yoğun olduğu yerlerde. Önce erkek var çünkü. Erkekten oluşturulmuş bir yapı kadın. Ve deniyor ki, bir dakika ya, aile içinde bu tanım yapılıyorsa illa evli mi olmak zorunda? Halbuki böyle değil. Tanımın içine baktığınız zaman o aynı çatı altında yaşamayı hangi gerekçeli olduğuna bakmadan kabul ediyor. Yani evli olmak değil buradaki sorun. Ama işte o toplumsal cinsiyet denen hikaye var ya, işte günlerdir sokaklarda yaşanan terörün, şiddetin gerekçesi. Yani insanların bir gösteriye katıldıktan sonra, ki daha önce de defalarca konuştuk, anayasal bir haktır bu şiddet içermediği sürece, kimseye haber vermek zorunda bile değildir bu ülkenin yurttaşları. Anayasa bunu emreder çünkü. İnsanların bindikleri taksi durdurularak gözaltına alınmaları bundan kaynaklanıyor işte. Kadınların, üstelik kadın polisler tarafından yerlerde sürüklenmesinin gerekçesi bu işte. Çünkü onlara sorsanız, orada anlatılan şey bir kadının peşinde koşması gereken şey değil. Kadın için en büyük kariyerin aile kurmak, bir çocuk yetiştirmek olduğunu düşünen zihniyet elbette ki böyle bir şeyin karşısında duracak. E iyi ama o zaman şu duvarın içinde yer alan kadınlar, onlar aile kurmaya direndiği için mi öldürüldü? Yok, alakası yok ki. Onların pek çoğu evli oldukları hödükler tarafından öldürüldü. Pek çoğu. Bu yıl öldürülenler mesela şu ana kadarki 67 kadın cinayetinde 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuç çıkıyor. Ya evli olduğu ya boşanma aşamasında olduğu hödükler tarafından öldürülüyor onlar. E o zaman bunda bir sıkıntı var, değil mi? Sonuçta kutsal olan o aile birliğini korumaksa gerekçe, aile birliği devam ettiği müddetçe hesapça bu kadınların öldürülmemesi gerekmiyor mu? Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Çünkü bu büyük samimiyetsizlik var ya, o dönemde 2011 yılında, yani 11 Mayıs 2011'de mecliste onayı sırasında alkış kıyamet, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul eden AKP'li milletvekillerinden bazılarının, mesela Mehmet Metinler'in söylediği gibi, içeriğinin ne olduğunu bilmeden el kaldırdım demişti yani. Üç aşağı beş yukarı öyle savunuyorlar insanlar kendilerini. Bilmiyorduk ki biz diyorlar. Oysa bir şeyi bilebilmek için o konunun bir tarafı olmak şart değil ki. Hani hep diyorlar ya, kadın var erkek var. Diğer cinsi yönelimleri, cinsel yönelimleri kabul etmiyorlar. Velev ki öyle olsun. Birlikte aynı dünyanın altında. Hani Shakespeare'in söylediği gibi, o söylenmiş, söylenebilecek yeni bir sözün olmadığı gök kubbenin altında. Kadının sorunu üzerine düşünebilmiş insanlar var mı acaba? Eğer o sorunlar üzerine düşünebilmiş olsa, mesela böyle bir düzenlemenin karşısında durabilir mi insanlar? Troll orduları kurup saldırtabilir mi insanların üzerine? Sokakta şiddet gören bir kadını sadece kendi siyasi görüşüne, kendi dini yaklaşımına uymadığı için en azından sessiz kalarak cezalandırmayı tercih edebilir mi? Ama bugün oluyor bunlar. Biz hepimiz sırayla yaşıyoruz bütün bunları. Her gün yeni bir örneğini görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dün duyurduğu KADES uygulaması bunların başında geliyor. Hiç kimse kafasını öne falan eğmesin. Bu ülkenin tamamını sevmiyor bu ülkede yaşayanlar. En önce söylenmesi gereken şey bu. İktidardaki de sevmiyor, muhalefetteki de sevmiyor. Birlikte yaşama kültüründen, demokrasiden söz edeceksek neresinden tutsanız elinizde kalıyor işte o yüzden. Kadınları, kadınlarla birlikte LGBTİ artı bireyleri, erkekleri, bu ülkenin çocuklarını, yaşlılarını, gençlerini, sevgisizlik öyle bir yere geliyor ki biri bir yerden durdurun bu sevgisizliği dediği zaman mesela ben seviyorum diye metro istasyonlarında elektronik panoları canlandırmak zorunda kalıyor insanlar. Sevgi böyle bir şey değil ya. Ya bu çok kofti, promosyona yönelik bir sevgi. Gerçekten bugün cep telefonlarına gelen mesajlar gibi. Yani bir yere sadece Love Erdoğan yazdığınız zaman, yazdırdığınız zaman orası o gün itibariyle size bağlı olduğu için bunu yaptırabildiğiniz zaman bu ülkedeki insanların tamamının bu ülkeyi yöneten kişiyi sevmek zorunluluğu olduğu gibi bir şey düşünüyorsunuz ki bu son derece saçma. Demokrasiyle alakasız, hiç ilgisi yok. Sıradan yöneticileri, sıradan parti liderlerini, ki Erdoğan da öyledir, diğerleri gibi Kemal Kılıçdaroğlu da öyledir, Selahattin Demirtaş da öyleydi. Fark etmez, onlar birer parti yöneticisi. Gelirler ve giderler, bu kadar. Ama bu sevgiyi insanların üzerine yüklemeye çalıştığınız andan itibaren işte bu sevgisizliğin nefreti de kabullenmiş oluyorsunuz. Mesela sevmeyenler, orada o panonun altında durmak istemeyenler, hayır ya ben sevmek zorunda değilim diyenler, diyelim ki kadın onlar. Onlar gereken desteği, ilgiyi, sevgiyi görebilecekler mi? Zannetmiyorum. Mesela orada yazılanı anlamayan, Kürtçe bilen sadece Kürtçe konuşabilen bir kadın. O sevgisizlikten nasibini alacak mı? %100. Peki bugün Türkiye'nin 81 ilinde ama en çok ille de Taksim'de kadınların her sene yaptığı gibi kadın yürüyüşünün içinde, yani onlar öyle tanımladıkları için, ki bugün öyle Dünya Kadın Günü falan değil, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Arkasında çok kanlı bir tarih var bunun. Böyle bir günün anmasında İnsanlara gerçekten bir metro istasyonunun içinde o panoda gösterilen sevgi, İngilizce love gösterilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Hiçbir fikrim yok bu konuda ama zannetmiyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımız, gördüklerimiz, bildiklerimiz bize pek öyle bir şey anlatmıyor. Oysa demin de dedim ya size, düzenlemelere baktığınız zaman herkes bu konuda hemfikir gibi görünüyor Türkiye'de. Yani bizim yasal olarak bir boşluğumuz yok. Ama şu toplumsal cinsiyet var ya, işte o işi patlatıyor. Bulgaristan'da da patlatıyor, Sovyetler Birliği'nde, Rusya'da da patlatıyor, Azerbaycan'da da patlatıyor. Dünyanın pek çok yerinde. İnsanlar hemen böyle bir sözleşmeye imza atıldığı zaman eşcinsel olacaklarını düşünüyorlar. Niye? En büyük korku bu. Bunun için mesela bir televizyon dizisi, bir televizyon platformu, bir yayın platformu üzerinden kavga çıkartabiliyor. Ülkenin maaşla çalışan ve büyük oranda ülkenin kaynaklarını yutan enformasyon başkanlığı falan. Hep beraber. Hep beraber araklıyorlar. Ve burada diyor ki, o düzenlemenin içinde kültür, din, töre, sözde namus gibi kavramlar şiddete gerekçe olarak kullanılmamalı. En çok karşı çıkılan bölümlerden, bizim ülkemizdeki bölümlerden bir tanesi de bu. Belki en çok üzerinde durulan cümle hatta. Çünkü burada ifadesi geçen mesela namus kavramı, mesela din kavramı var ya, bazılarının tüylerini diken diken ediyor. Oysa bunun karşısına çıkan insanlar, bu ülkenin samimi dindarları mesela şunu söylüyorlar. Ya bunda karşı çıkacak bir şey yok ki. Zaten kadına karşı şiddet kullanılmamasını emreden bir din bizimkisi diyor onlar. Doğrudur, yanlıştır. Ben bilemem, ben dindar değilim. Ama bu ülkenin dindarlarının bir kısmı bunu söylüyorsa en azından dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oysa burada hepimizin neden rahatsız olduğunu bilecek kadar kafamız çalışıyor çok şükür. Mesela Samsun'da 5 yaşındaki çocuğunun önünde ayrılma aşamasında olduğu, hatta bu konudaki haberler son derece çelişkili de o yüzden böyle itinalı kullanmaya çalışıyorum. 3 yıldır benzer şiddeti uyguladığı kadını kafasına tekmeler atarak öldürmeye çalışan pislik hemen namus kavramını sokuyor ortaya. Namusuma laf getirdi. Önce çocuğunu bir daha sana göstermeyeceğim dedi. Ondan sonra da sağda solda namusumla ilgili konuşmuş. Onlar geldi aklıma, delirdim diyor mesela. Çünkü biliniyor ki bu ülkede namus gündeme getirildiği zaman insanlar ardını önünü hiçbir şekilde sorgulamıyorlar. Sorgulamayacaklar zaten. Hele bir de takım elbiseniz varsa, karısını, sevgilisini, kız arkadaşını, hiç tanımadığı bir insanı öldüren bir hödük olarak indirim alma ihtimaliniz çok kuvvetli. Çok kuvvetli hem de. Ama sadece bununla kalmıyor mevzu. Dert bu değil ki. Siz yenisine de yapabiliyorsunuz bunu. Hatta bundan bir sonraki ilişkinizi de böyle planlıyorsunuz. Çünkü sözleşmenin içinde 6284 sayılı o aile içi, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunda olduğu gibi. Mesela kimi ev içi şiddet, kimi aile içi şiddet olarak tanımladığı başlıkta olduğu gibi. Biz kimlerle evlenebiliyoruz, kimlerle yatabiliyoruz değilse eğer sorununuz, bütün bunlar sizi ilgilendirmemeli. Burada bahsedilen şey sadece ve sadece insanların korunabilmesi olmalı. Kadını birinin üzerinden tanımlama zihniyeti değişmediği müddetçe bu sözleşmelerin uygulanabilmesine yönelik en ufak bir ümidimiz bile olmayacak, emin olun. Hiçbir şekilde değişmeyecek bu. Yani kadın cinayetlerini durduracağız platformunun anitsayac.com adresindeki o utanç duvarı sürekli yenilenen rakamlarla gözümüzün içine batmaya devam edecek. Çünkü burada derdimiz bizim yeni bir sözleşme bulmak, yeni bir sözleşmeyi kanunla bağlamak, o kanunun mecliste alkış kıyamet kabul edilmesi falan değil. Böyle bir derdimiz yok. Biz bunları yapabiliyoruz. Denedik. Anlattım ya size işte. Hızlıca 11 senelik bir tur attık aslında. Bununla ilgili bir derdimiz yok bizim. Bizim derdimiz metro istasyonlarına yazılan sevgiyle alakalı. Birileri sadece kendisinin bir yerde sevilebileceğine inanıyor çünkü. Kendisini sevdirmezse eğer hayatını idame ettiremeyeceğini düşünüyor. Ama onun dışındaki her türlü sevgisizliğe eyvallah diyor insanlar. O kadar diyorlar ki 92 yaşında bir kadına tecavüz eden pisliğin araştırılması yerine o pisliğin elindeki 3 ilalli dövmenin araştırılması için mülkiye müfettişi görevlendiriliyor soruşturmada. Yani o fotoğrafın önceden çıkartılması bilinçli mi yapılmıştı? Peki o kadının uğradığı zulüm? 92 yaşında bir kadının uğradığı zulüm. Neden bunlar yaşanıyor? İnsanların siyasal, ideolojik geçmişleri değil ki burada sorun olan. Şiddete uğrayan kadın, ölen kadın. Biz hep birinin üzerinden tanımlıyoruz. Devlet de öyle tanımlıyor. Devleti yönetenler de öyle tanımlıyor. Yasalar bile Türkiye'de böyle tanımlıyor kadını. Kadının tek başına tanımlı olma şansı yok. Kadın hep bir erkeğin sevgilisi, kocası, eşi, kız kardeşi, annesi, yavuklusu, nişanlısı, sevdiği kız, hoşlandığı kadın, bütün bunlar. Ama tek başına bir hayatı olduğunu hiç kimse kabul etmiyor. Hiç kimse. Ve kadını tek başına tanımlayamadığımız sürece, hani rahmetli Duygu Asena'nın söylediği gibi, kadının adı yok dememiz gerekmiyor bizim. Kadının adı var. O duvarda yazıyor. O duvardaki ölen insanların adında, kadınların hepsinin tek tek isimlerini görmek mümkün. Ve bugün hani şu duvarın içinde fotoğrafta eğer ismi yoksa kadınların, maalesef bu sadece bir zaman sorunu. Sadece ve sadece bir zaman sorunu. Zamanla birlikte oradaki isimler değişeceği için kadınların isimleri de yenilenecek. Ve etrafımızdaki kadınlardan bir tanesinin de orada bir isim olarak yerini alması an meselesi haline gelebilir. Oysa baktığınızda yasal düzenleme konusunda bir sıkıntımız yok. Bizim zihniyet sıkıntımız var. Sevgiyi, koşulsuz sevgiyi, kime vereceğimize kendimiz karar vereceğimiz sevgiyi nasıl dağıtacağımızla alakalı. Birileri istiyor ki metro istasyonlarında, isim levhalarında kalsın, elektronik panolarda. Öyle bir şey yok. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kutlu olsun. Kadınlığın bilincine, onuruna, haysiyetine sahip olan, geleceği, kendi geleceği başta olmak üzere dünyanın geleceğinde güçlü elleri, güçlü yürekleri, güçlü beyinleriyle kuran bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Daha nicelerine sağlıkla, önce yaşayarak, önce yaşam hakkını kutsayarak, sonrasında da bilinçli şekilde ona sahip çıkarak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir saat sonra burada olacağım, gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Görüşürüz, hoşçakalın.